Ayrım 3. Son tanık Glenn Mead. Sayfa 38. 5. kısım. New York. Bir erkek sesiyle kendine gelip gözlerini kırpıştırdı. Yoğun bakım ünitesindeki bir yataktaydı. Temiz yeşil önlük giymiş, mavi bandanalı ve neşeli yüzlü bir doktor üzerine eğilip nabzını tuttu. "Hoş geldiniz Carla. Uyanmanızı umutla bekliyorduk." Bir hemşire gelip her iki koluna takılı tüpleri kontrol etti. Tepesinde bir elektronik monitör göz kırpıp duruyordu. Carla kendini şaşkın, sersemlemiş hissediyor, aldığında dağlama demirine benzer bir acı duyuyordu. "Doktor, beni duyabiliyor musunuz?" diye sordu.
"Evet, neredeyim?"
"Mount Sinai Hastanesi'nde, nasılsınız?"
"Köreltici bir baş ağrısı dışında şaşkın."
Doktor genç kadının elini okşarken göz kırptı. "Demek işitmede sorun yok. En azından öyle umuyoruz," dedi. "Hayatta kaldığınız için çok talihlisiniz küçük hanım."
"Neler oluyor? Ne oldu?"
Kollarında ve ellerinde serum iğnelerinin batırıldığı yerlerdeki minik çürükleri gördü. "Oraya da geleceğiz ama önce kendinizi nasıl hissettiğinizi öğrenmem lazım. Başınızın neresi ağrıyor? Her tarafı mı yoksa sadece şakaklar mı?" Carla ovuşturmak için elini kaldırınca başına sarılı bandajları hissetti.
"Burası, tam burası."
"Herhangi bir yerinizde başka bir ağrı, sızı ya da görüntüde bulanıklık?"
"Hayır, yok."
Doktor iki parmağını kaldırdı, elini Carla'nın yüzünün iki karış ötesinde, sağdan sola hareket ettirirken genç kadının gözlerini izledi. "Gözlerinizle parmaklarımı takip etmeye çalışın. Kaç parmak görüyorsunuz?"
"İki."
"Ya şimdi?"
"Dört."
Doktor daha sonra ışıklı bir aletle Carla'nın kulaklarını muayene etti. Ardından da eline stetoskopunu aldı. Genç kadın göğsünde soğuk çeliğin temasını hissetti.
"Lütfen bana ne olduğunu söyler misiniz?"
"Siz ne hatırlıyorsunuz?"
"Can arabamızın yanında duruyordu. Sanki birden alev aldı, sonra bir patlama oldu."
"Başka?" Carla başındaki zonklamanın biraz azaldığını hissetti.
"Ondan sonrakiler biraz bulanık."
Doktor alışkın gözlerle Carla'nın sağ kolundaki bir dizi eski ve ince yaraları inceledi ama bir şey söylemedi. "Uçan şarapnel parçalarından ufak tefek yaralarınız var ama hiçbiri ciddi değil. Birkaç çürük, bir de sarsıntı. 4 gündür buradasınız."
"Ciddi misiniz?"
"Bilinciniz gelip gidiyordu ama çoğunlukla yarı baygındınız." Carla zaman kavramını tümüyle yitirmişti. Patlamanın şiddetini, korkunç gümbürtüyü anımsıyor, alev alev yanan otomobilin yanından sürüklenerek uzaklaştırılmasını ve ambulans sirenlerinin durmak bilmez çığlıklarını yarım yamalak hatırlıyordu. Fakat ondan sonra kendinden geçmişti ve her şey birbirinden kopuk bir hayal dünyasından çıkıp gelmiş gibiydi.
"Can nerede? Güvende mi?"
Gırtlağı kuru, sesi kısıktı. Doktor muayenesini bitirdi. Çizelgeye bir şeyler karalayıp yatağın ayak ucuna astı. Sanki soruyu duymamış ya da duymazdan gelmiş gibiydi. "Önümüzdeki günlerde vücudunuzda ciddi bir hasar kalmadığından emin olmak istiyoruz. Kalmamışsa sizi taburcu ederim. İyi haber, yapılan taramalarda vücudunuzda herhangi bir iç kanamaya rastlamamış olmamız."
"Hamileyim."
"Biliyoruz. Doktorunuzla görüştük. Çantanızda ondan bir mektup bulduk."
"Bebeğim iyi mi?"
"Şimdilik her şey yolunda görünüyor Carla. Daha sonra yine konuşuruz. Ama şu anda sizinle konuşmak isteyen biri var." Doktorla hemşire çıktıktan sonra kapı açıldı ve içeriye babaannesi girdi. Carla'nın sınıf arkadaşları Bayes Joran'a son hippie adını takmıştı. Woodstock'ta bulunmuştu. Keyfi yerinde olduğu zaman o eski renkli kaftanlarını giyiyor ya da bazen burnuna elmas bir çivit takıyordu. 73'üne merdiven dayamış, günde yarım paket bitki özlü sigara içen, hafif ev işi dışında pek hareket etmeyen ve şarap şişesiyle iyi geçinen bir kadın için harika görünüyordu. Oysa bugün sanki bir haftadır uyumamış gibi bitkindi. Kır saçları her zamankinden dağınıktı. Üstelik makyaj da yapmamıştı. Yüzü kül renginde, gözleri ağlamaktan kızarmış. Kollarını Carla'ya doladı ve sımsıkı sarıldı. İkisi de diğerini bırakmak istemiyor gibiydi. Carla Bayes'in o bilindik kokusunda, Elizabeth Arden parfüm ve bitki özlü sigaraların belli belirsiz aroması boğuluyordu.
Jen nerede?
Hala torununun elini tutmuş babaanne geri çekilirken yüzündeki ifade her şeyi açıklıyordu.
Kurtulamadı Carla. Maalesef kurtulamadı.
Genç kadın başını çevirdi ve soluk almakta zorlandı. Gerçek bir kurşun gibi yanında bir inanamama ve üzüntü seliyle birlikte çarptı. Lakin öfke yoktu, henüz yoktu. Öfke daha sonranın işiydi.
Oh aman tanrım.
Bayis Carla'nın her iki elini de sımsıkı kavradı.
Buraya senin için geldim, hep yanındayım tatlım. Seni buraya getirdikleri andan beri kapının önünden ayrılmadım.
Carla soluk almakta hala zorlanıyor, göğsü sıkışıyordu ve bedeninde hangi güç kırıntısı kalmışsa o da o anda akıp gitmiş gibiydi. Gerçekten sevdiği, hayatına önem verdiği tek erkeği yitirmişti. Yüreği dipsiz bir çukurdan düşüyor gibiydi. Bayes ellerini bırakmadan yumuşakça,
''Konuşmak ister misin Carla?'' dedi.
''Ne istediğimi bilmiyorum.''
Ağlamak istiyor ama nedense beceremiyordu. Zihni sanki derin dondurucuda gibiydi.
Keşke Dan hala burada olsaydı. Böyle durumlarda yardımcı olması için öyle birine çok gerek var. Her zaman o kadar becerikli, öylesi de güçlüydü ki kendimi zavallı hissediyorum.
Bayes elbisesini yeniden çıkardı. Kağıt mendille gözlerini kuruladı.
Kurtarmak için çok uğraştılar. Dediklerine göre patlamanın gücünden çok etkilenmiş. Acil ünitesinde bir saat dayanabildi. Hala inanamıyorum.
Carla konuşamadan babaannesine bakıyordu. Can ölmüştü. Can ölmüştü ama o hayattaydı.
Tatlım, neden bana bebekten bahsetmedin?
Biz de yeni öğrendik.
Istırabın ani ve dizginlenemez bir özlemin pençesinde birden kendini kaybeder gibi oldu. Yataktan doğrulmaya davrandı.
Canı görmek istiyorum. Hemen, şimdi şu anda görmek istiyorum. Söyle onlara, beni morga götürsünler.
Bayes torununu durdurdu.
Cenaze töreni dün sabahtı Carla. Can gömüldü mü?
Paul törenin bekletilmemesini daha doğru buldu. Abisini bir an önce gömmeyi tercih etti. Senin ne zaman kendine geleceğini kestiremiyorduk. Carla yumruğunu ağzına götürürken gözleri yeniden yaşarmıştı. Vücudunun her noktası acıdan haykırıyordu. Vedalaşma fırsatı bile bulamamıştı. Bayes elini daha güçlü sıktı.
Törene o kadar çok kişi katıldı ki, Paul yıkılmıştı. Sen kendine gelir gelmez haber vermemi istedi.
Carla çarpılmıştı, konuşamıyordu.
Önümüzdeki haftalar, aylar senin için kolay olmayacak hayatım. Ama güçlü olmak zorundasın, bebeğin için. Can da güçlü olmanı isterdi.
Ne? Polis ne diyor?
Benimle de konuştular ama onlara anlatacak pek bir şeyim yoktu. Zaten açıklama da yapmadılar. Ama konserde bir sürü VIP vardı. Belediye başkanı ve birçok önemli yabancı. Gazeteler terörist bombasından bahsediyor. Bir karışıklık olduğunu, bu patlamadan kim sorumluysa yanlış insanı seçtiğini yazıyorlar.
Bomba?
Polis henüz ne doğruladı ne de yalanladı. Ama bana mantıklı geliyor. Canı kim neden bile bile öldürmek istesin ki? Carla midesinde öğürtücü bir boşlukla gözlerini pencereye çevirdi. Daha önce titrerken şimdi şiddetle sarsılmaya başlamıştı. Elini aşağıya indirdi. İçinde bebeğinin büyümeye çalıştığı karnını sıvazladı. Keyifli olması gerekirdi. Oysa içinde şimdi sadece mutsuzluktan başka hiçbir duygu yoktu.
Ben tüm bu olanlara inanamıyorum.
Hiçbirimiz inanamıyoruz. Bütünüyle mantıksız. Kapı açıldı ve bandanalı doktor eşikte belirdi. ''Bağışlayın Mrs. Jarren ama Carla'ya sormam gereken bir soru var.'' Yatağın yanına gelip Carla'nın sağ bileğini tuttu. Parmaklarının ucuyla genç kadının bir dizi ince, belli belirsiz, kabarık yara izlerine dokundu. ''Bunlar ne zamandan kalma?''
Cevabı Bayes verdi. ''Uzun zaman önceden, Carla 11 yaşındayken, neden sordunuz, bir şey mi var?''
''Sadece mesleki merak. Bir süre mikro cerrahide çalışmıştım. Tam olarak ne olmuştu?''
Bayes durakladı. ''Bir kaza. Carla kolunu kırık cama çarparak kötü şekilde kesmişti.''
Doktor genç kadının bileğini bırakırken hafifçe gülümsedi. Harika bir iş. Bunu yapan cerrah çok başarılı çalışmış. Kapıya yöneldi. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim. Ama yapılması gereken bazı testler var. Onun için torununuz bize lazım Mrs. Joran. Carlyle göz göze geldi. Candan haberiniz var mı?
Evet.
O bağlama demirinin sızısını yeniden hissetti. Kötü haber vermeden önce hep hastanın birkaç gün kendine gelmesini beklemeyi tercih ederiz. Bu dediğim her zaman mümkün olmuyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sizin için teselli olacak mı bilmem ama Can hiçbir şey hissetmedi. Buraya getirdikleri zaman bilinci kapalıydı. Hiç açılmadı. Gerçekten çok üzgünüm. Carla bir şey söylemedi. Herhangi bir şeyi değiştirebilecek bir şey söyleyemeyecekti. Kendini kırılgan hissediyordu. Sanki ayaklarının altında her an kırılarak onu buz gibi suya düşürecek ince bir buz tabakası varmış gibi. Kapı kapandı, doktor gitmişti. O akşamüstü Midtown kuzey mıntıkasından iki polis dedektifi ifadesini almaya geldi. 50'lerinde görünen, ağzı pahalı beyaz dişlerle dolu olanın adı Soames'tu. İkinci dedektifin, Rayleigh'nin karmakarışık kızıl saçları, kaslı kolları vardı. 30'larında olmalıydı. Can'ın işini, düşmanı veya borcu olup olmadığını, örgütlü suçla veya bir terör grubuyla herhangi bir ilişkiye girip girmediğini, giren kimse tanıyıp tanımadığını sordular. Can hakkında böyle sorular sormak saçma geliyordu ama dedektifler Can hakkında bilinecek ne varsa öğrenmenin peşindeydi. Ciddi adamlardı, ona nazikçe ve anlayışla sorular soruyor, notlar alıyorlardı. Fakat her ikisi de patlamanın nedeni konusunda şaşkındı.
Bomba mıydı?
Evet hanımefendi, bombaydı. Volvo'nuzun altına döşenmiş bir boru bombası.
Oraya nasıl gelmiş?
Henüz hiçbir fikrimiz yok. Oraya bilerek de yerleştirilmiş olabilir. Başka bir arabaya takıldıktan sonra yuvarlanıp tesadüfen sizin arabanızın altına gelmiş de olabilir. Daha fazla ip ucuna ulaşmadan nasıl patlatıldığını henüz söyleyemiyoruz.
Babaannem gazetelerin bir kimlik karışıklığından söz ettiğini anlatmıştı.
Dedektiflerden yaşlı olanı beyaz diş ellerini açtı. Gerçekten de bu söylediğiniz şimdiye kadar düşünebildiğimiz tek mantıklı cevap. O gece konserde 150'yi aşkın VIP ve yabancı konuk vardı. İçlerinden her biri saldırının hedefi olabilirdi.
Hiç ipucunuz yok mu?
Kızıl saç parmaklarını saçlarından geçirdi. Yok denebilir mi Mrs. Lane? Gözden geçirmemiz gereken bir sürü geçmiş var. Bu da zaman alacak. Sizinle bir daha konuşmamız gerekebilir. Bu arada herhangi bir nedenle eyalet ya da ülke sınırları dışına çıkmanız gerektiğinde bizi haberdar ederseniz seviniriz.
Neden?
Hanımefendi, eşinizin ölüm nedeni ve karşımızda kimlerin olduğunu öğreninceye kadar güvende olduğunuzdan emin olmak istiyorum. Onun için kuşkulu bir telefon gelir ya da kendinizi ne şekilde olursa olsun herhangi bir tehlikede hissederseniz zaman geçirmeden bizi arayın. Sonunda kart vizitlerini bırakarak gittikleri zaman Carla yalnız kaldı. Kendini bitkin hissediyor, bedeni gerilme ve şokun artçı dalgalarına tepki verdikçe, sanki duyuları kepenk indiriyormuş gibi vücudunun her noktası yorgunluktan kıvranıyordu. Ellerine baktı. Elleri battaniyenin köşesine uyuşukça katlayıp açıyor, katlayıp açıyordu. Önemli olan hayatta kalmaktı, biliyordu. Bebeği için bugünlerden geçecekti. Yapması gereken ne varsa onu yapacaktı. Gece yarısından hemen önce bir hemşire tansiyonunu ölçtü ve ona hafif bir uyku ilacı verdi. Carla ondan sonra gözlerini kapattı. Zihni incecik perdenin gerçekle düşleri birbirinden ayırdığı yerlerde oyalanıyordu. Orada uykunun eşiğinde yatarken kapalı gözlerinin ardında çılgın, kopuk kopuk bir film tıkırdıyordu. Carnegie Muse otoparkı, gülümseyerek ona doğru yürüyen bir can, patlama, beyaz, semavi bir ışık, kocaman ve üzgün gözlerini kaldırmış ona bakan küçük sıska bir oğlan, bir kadının Carla'ya doğru uzattığı narin eli, karanlık bir odada sallanan parlak bir ampul, soğuk bir kış gecesinde ormana düşen kar taneleri. Görüntüler ırak bir dünyadan gelmişçesine hayaletler gibi süzülüyordu. Hıçkırdığının bilincinde anne karnının sıcaklığını arayan bir çocuk gibi bacaklarını çekti. Ellerini cenin pozisyonunda dizlerinin arasına soktu. Sonunda kendini uykunun kadife kollarına terk etti. Altıncı kısım, Phoenix, Arizona, gün doğumu, ışıklı parmaklarını kavrulmuş çölün üzerine yayan turuncu ışınlar. Adam hala ayaktaydı, kanepenin üzerine uzanmış, boş gözlerle televizyonun ekranına bakıyordu. Bütün gece uyumamış ve elindeki kadehte de viski kalmamıştı. Tıraşlı çenesini sıvazlayıp ayaklandı ve şişeye baktı. İçinde bir damla kalmıştı. Elini saçlarından geçirdi. Kablolu televizyonda The Three Stooges vardı. Çökmüş kıpkırmızı gözlerle ekrana bakarak dikiliyordu. Beyzbol sopasıyla Moe'nun kafasına vuran Larry, sonra Larry'i kovalarken daireler çizen Moe. Çocukken o tekrarları o kadar çok izlemiş ve bu sahneyi her seferinde öylesine gülmüştü ki. Oysa şimdi gülmüyordu. Üst katta karısıyla kızları uyuyordu. Fotoğrafları rafların üzerine dizeliydi. Kızların biri 12, diğeri 9 yaşında. Karısı tam bir Amerikalı, sarışın, güzel. Duvarlardaki aile fotoğrafları, çiftlik, evin her yanına serpiştirilmiş sanat eserleri, hepsi kusursuz bir hayatın kanıtlarıydı. 20 dönümlük çiftlik herkesin arzulayacağı bir parselde, stüdyosu da arazinin bir kenarındaydı. Son 20 yıldır hayatında en küçük bir sorun belirtisi olmamıştı. Şimdi ise bu. Son viski damlasını yutup şişeyi kanepenin üzerine bıraktı. Sarhoş hissediyordu ve daha da sarhoş hissetmek istedi, unutmak. İçilecek başka bir şeyler daha olmalıydı. Vodka, şarap, yüzey temizleyicisi, son çare olarak ağız gargarası. Uyuyabilir, yorgunluğa teslim olup ıstıraplı zihnini rahatlatabilirdi. Ama debelenmek, acısını hissetmek istedi. Yanan bir binanın tepesinde helikopterden kurtarma halatı atılmış biri gibiydi. Ama o halatı istemiyordu, henüz istemiyordu. ''Bana bir dakika verin, tamam mı? Önce şu yakıcı acıyı hissedeyim.'' Uyur gezer gibi sendeleyerek mutfağa yürüdü. Bavullar hala köşede duruyor ve onları görmek bir sürü anıyı geri getiriyordu. Dolapları yoklamaya koyuldu. İçki bulamadı, bir küfür savurdu. Temiz havaya ihtiyacı vardı. Yalpalayarak veranda kapısına gidip kaydırarak açtı. Güneş daha şimdiden cildini ısıtmaya başlamıştı. Dağlarcasına değil ama onun da birkaç saati vardı. Arizona'nın zengin kırmızı toprağı uzak tepelere kadar uzanıyordu. Derin bir soluk alıp çocukken sık sık yaptıkları gibi çölde günün doğuşunu izledi. Ve bir kez daha anıların hücumunu hissetti. Ağlamak istiyordu. Oysa bu son birkaç günde o kadar çok ağlamıştı ki göz pınarlarında yaş kalmamıştı. Sonra birden beyninin arka taraflarında bir tuhaflık hissetti. Köpek, köpek havlamamıştı. Köpek onu karşılamaya gelmemişti. Sabahları evden çıktığı zaman köpek mutlaka havlar ve kuyruğunu sallayarak onu karşılamaya gelirdi. Collie'nin kulübesi evin yan tarafındaydı. Evde olmayacakları zamanı düşünerek yeterince yiyecek ve su bıraktığından emindi. Şimdi düşünüyordu da, bir gece önce geldiklerinde de Collie'ni duymamış görmemişlerdi. O zaman bunun farkına varamayacak kadar düşünceliydi. Ayrıca köpek sık sık tek başına çölde gezmeye de gidiyordu. Basamaklardan avluya indi. Ciğerlerine derin derin hava çekerken kollarını bir daha açıp gerindi. Evin arka tarafında 50 metre kadar uzaktaki siyah yığını o sırada fark etti. Yüreği hızlanarak yürüdü ve köpeği böğrü üzerine yatmış buldu. Collie'nin ağzı açıktı, yandan dili sarkıyordu. Gırtlağının kesildiği yerde toprakta kıpkızıl bir birikinti gördü. İrkildi, sendeleyerek çöktü ve kustu. Eliyle ağzını sildi, debelenerek ayaklandı. Birden kendini hiç olmadığı kadar ayık hissetti. Yine gözleri yaşardı. Karısıyla kızlarının köpeği görmelerini istemiyordu, öğrenmelerini istemiyordu. Gözlerini kaldırıp çöle baktı. Yakınlarda birkaç ev vardı ama herhangi bir hayat belirtisi yoktu, esinti bile yoktu. Kırmızı Arizona toprağı kızıl kanı örtünceye kadar birikintinin üzerine bir çılgın gibi toprak tekmeledi. Sonra da bir kürek almak için garaja koştu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.